Ayrım 13.
Sayfa 187. İş ideolojiye gelince komünizm veya değişik yorumlarıyla sosyalizm veya genel çizgi olarak solculuk bana çok daha mantıklı ve adaletli bir düşünce çizgisi gibi görünüyordu. O konuda bildiklerim azdı ama o zamanlar yayınlanmış olup da sol veya sol sayılan birçok roman okumuştum. Ayrıca konuyla ilgili genel bilgi kitaplarını da bulabildiğim ölçüde okumuştum. Bir de tabii arkadaş sohbetleri vardı. Ankara'daki dil tarih olaylarından sonra bazı arkadaşlarımla yapmaya başladığımız değerlendirmeler vardı. Ayrıca daha sonra değineceğim babamla konuşmalarım vardı. Bütün bunlardan çıkardığım sonuç şuydu. Bence Amerika dahil tüm dünyanın sola yönelmesi gerekirdi. Bu hele zengin fakir uçurumunun hayli keskin olduğu Türkiye için özellikle böyleydi. Daha mutlu bir geleceğe ancak bu keskinliği kaldırmayı hedefleyen bir düzenle ulaşılabilirdi. Kafamda yer eden düşünce buydu ama bunun içinde soru işaretleri vardı. Komünizmin veya sosyalizmin hedefleri çok iyi ama şu Stalin'in yaptıklarına bak. Yani Sovyetler Birliği'nin yaptıklarına. Doğu Avrupa ile Balkanlarda zor kullanarak hem kendi topraklarını genişletiyor hem de bir dizi ülkeyi kuklası haline getiriyor. Amerika'nın karşı çıkması olmasa Türkiye'ye de gelip boğazlara yerleşmeye kalkacak. Doğu'da da Kars'tan Ardahan'dan başlayarak topraklarımızı almak istiyor. Bunlar komünistliğe, sosyalistliğe sığar mı? Yoksa Sovyetler Birliği gerçekten sosyalist bir ülke değil mi? Adı öyle, sosyalist, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Ama adına ve kalıbına uygun bir devlet değil mi? Veya evvelden öyleydi de artık değil mi? Peki o zaman gerçekten komünist veya sosyalist devlet hangisi? Çoğu Moskova ile aynı havayı çalıyor. Yugoslavya'dan biraz değişik sesler çıkıyor. Gerçekten sosyalist devlet o mu? Yoksa gerçekten sosyalist devlet henüz kurulmadı da onu Çin'deki iç savaşı kazanırlarsa Mao'cular mı kuracaklar? Marco Paşa. Bunlar hep tartışılması gereken sorulardı ama basında böyle tartışmalar yapılmıyordu. TAN'ın saldırıya uğramasından sonra günlük gazeteler solculuk konusunda birbirine benzer hale gelmişlerdi. Komünist tehlikesine karşı yayın yaparken komünist ülkelerin tümüne karşı tavır alıyorlardı. Amerika'yı da genellikle övüyorlardı. Amerika'yı doğrudan doğruya karşısına alan Türk hükümetini de Amerika'nın dümen suyuna girmekle suçlayan bir tek etkili basın organı vardı. Marco Paşa. Sabahattin Ali'nin baş yazıları, Aziz Nesin'in Rıfat Ilgaz'ın yazıları, Mim Uykusuz'un karikatürleriyle çıkan ikide bir kapatılıp yayınına Merhum Paşa, Malum Paşa gibi adlarla devam eden ünlü haftalık siyasi mizah gazetesi. Çıktığı zamanlarda hep izliyordum. Adı üstünde bir mizah gazetesi olsa da içinde Sabahattin Ali'nin baş yazıları gibi ciddi üsluplu yazılar da vardı. Gerçi bunlar da kafamdaki ideolojik sorulara cevap verecek görüşler içermiyordu. Çoğu hükümete karşı siyasi muhalefet niteliğindeydi. Fakat Türk basınında Amerika ve Amerikan dostluğu lehindeki tek düze yayınlarla şartlanmış olan kamuoyunu sarsıyordu, düşündürüyordu. Sonraları Marco Paşa ile ilgili tezler, kitaplar yazıldı. Ne kadar yazılırsa azdır. Marco Paşa demokrasiye geçiş dönemimizin en önemli basın organlarından biridir. Bu kitabı yazarken hakkındaki kitaplara baktım. O zamanlar okuduklarımı yeniden hatırladım. Bir iki örnek vereyim. Marco Paşa hem gazetenin adıydı hem de gazetenin gülmecelerin bir kısmının kahramanı. Gülmecelerde Amerika'dan Truman doktrini ve Marshall planı sonucunda aldığımız yardımla dalga geçmek için Marco Paşa kişi olarak devreye sokuluyordu. Mesela Amerikan amirallerinin Marco Paşa'yı ziyaret ettikleri şöyle bir haberin konusu oluyordu. Amerikan amiralleri Marco Paşa'yı ziyaret etti. Birleşik Amerika Devletleri'nin Doğu Atlantik ve Akdeniz filolarının amiralleri dün Marco Paşa'yı makamında ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında Haliç Bataklığı Donanması Amirali İlyas Kaptan'la Boğaziçi Filosu Amirali Hıdır Reis de hazır bulunmuşlardır. How are you? Thank you'dan sonra Marco Paşa konuklara keçi boynuzu ve kabak çekirdeği ikram etmiştir. Bu arada bu ziyaret fırsatından yararlanmak isteyen Marco Paşa, sağ elinin baş ve işaret parmaklarını birbirlerine sürterek mangır işareti yapmış, yani biraz borç vermelerini anlatmaya çalışmışsa da, Amerikalı bir amiral de Marco Paşa'nın parmak işaretine karşılık, sol elini sağ bileğine koyup sallayarak başka bir işaretle cevap vermiştir. Marco Paşa bir siyasi manevrayla sözü yine dolara getirmiş, pek zil kaldığını bir daha tekrarlamıştır. Amiral şimdilik Haliç vapurları için Pearl Harbor Deniz Savaşı'ndan arta kalmış 3 uskurla 2 de yamuk dümeni kara gözlerimizin hatırı için bize peşin parayla satabileceğini söylemiştir. Marco Paşa zilliğini bir kez daha açığa vurunca amiral de şimdilik birkaç dolar borç verilebileceği üzerine söz vermiştir. O sırada Amerikan deniz erleri kaçta göz arasına Marco Paşa'ya çakmak, Lucky Strike, Palmol filan gibi Amerikan cigarası satarak kazık atmışlardır. Amiraller ayrılır ayrılmaz da baskın yapan polisler Marco Paşa'da kaçak Amerikan cigarası bulduklarından Marco Paşa'yı sorgusunu yaparak savcılığa göndermişlerdir. O zamanlar Türkiye'de Amerikan sigarası satışı yasaktı. Amerikan sigaralarını sadece Amerikalılar ve kor diplomatik mensupları kullanabilirdi. Türklerde bulunan Amerikan sigaraları kaçak mal sayılır soruşturma konusu olurdu. Yani Türkiye'ye gelen Amerikalıların niyeti bize yardım etmek değil bize kazık atmaktır. Eski gemi parçalarını peşin parayla satmayı yardım diye yutturmaktadırlar. Ayrıca sigara kara borsacılığı da yapmaktadırlar. Onlara inanan Türklerin başı dertten kurtulamamaktadır. Bunun gibi mesela Marco Paşa'nın devlet bütçesi çalışmalarına katkıda bulunmak için Ankara'ya gittiği anlatılıyordu. Onun yaptığı bir bütçe projesiyle Amerikan yardımının aslarının yüzünden pahalı olduğu ortaya çıkıyordu. Şöyle, Marco Paşa'ya göre yeni bütçe. Bütçe hakkındaki fikirlerini bildirmek üzere Ankara'ya giden Marco Paşa, kendi bütçe projesini başbakana takdim etmiştir. Projenin gelir gider maddelerini veriyoruz. Gider bütçemiz, maddeler. Amerikan heyetlerini beslemek için tahsisat, 150 milyon lira. Amerika'ya gidenlerimizin ziflenme parası, 150 milyon lira. Hurda Amerikan mallarını almak için tahsisat, 150 milyon lira. Emniyet müsteşarlığı tahsisatı, 100 milyon lira. Polisimizin emniyetini sağlayacak Amerikan polis kadrosu, 180 milyon lira. Amerikan gemilerinin ziyaret tahsisatı, 150 milyon lira. Amerika'dan gelecek milli eğitim ve eğitim ithalatı tahsisatı 150 milyon lira. Geçmişimizi, geleceğimizi iğneden ipliğe tetkik edecek Amerikan mütehassıslarının tahsisatı 175 milyon lira. Umumi yekun 1 milyar 205 milyon lira. Gelir bütçemiz. Maddeler. 16 milyon vatandaşın iliğinin ve kemiğinin satış tutarı 100 milyon lira. 2 milyon vatandaşın lüksünden toplanan hasılat 400 milyon lira. 20. asır bankasından Amerika'nın tavassutuyla hükümetin alacağı borç 705 milyon lira. Umumi yekun 1 milyar 205 milyon lira. Yani Amerikan yardımı diye Amerikalılar bize banka borcundan başka bir şey vermiyorlar. Biz onlara bir şeyler veriyoruz. Aldığımız o borcun üzerine para ekleyip Amerikalılar için yaptığımız masrafları karşılıyoruz. Dergide bunun gibi mizah örneklerinin yanında Sabahattin Ali'nin baş yazısı da zaman zaman Amerika'yı konu alıyordu. Örnek. Hasan Saka hükümeti güya hayatı ucuzlatacak tedbirler alıyormuş. İlk tedbir Amerika'dan ucuzlatma mütehassısı getirtmek olacakmış. O tedbiri alacaklarını biliyoruz. En alamot yani moda tedbir odur zaten. Bize kalırsa hükümet bu işi yapamaz. Çünkü bugün Türk piyasasına Amerikan malları hakimdir. Dışarıdan gelen malların %70'i bu mallardır. Bunlar için gümrük tarifesi %50 nispetinde ucuzlatılmıştır. Aynı zamanda Türk parası alış kabiliyeti bakımından bugün doların elinde oyuncaktır. Hasan Saka hükümetinin Amerika karşısında eli kolu bağlıdır ve bu hükümet hayatı ucuzlatmak gibi müstakil ve milli bir iktisadi politika takip etmek imkanına katiyen malik değildir. Tabii dönemin Türkiye'sinde bu gibi yazıların bedeli ağır oluyordu. Her türlü solculuğu Moskov tehlikesiyle bir tutanlar, Amerika'ya yönelik eleştirileri de solculuk sayıyorlar, aynı Moskov tehlikesinin kapsamında görüyorlardı. Marco Paşa bu yüzden kalem saldırılarına uğruyordu. Kökü dışarıda olmakla, Moskova'ya satılmakla suçlanıyordu. O saldırıları karşılarken Sabahattin Ali de kendi kalemini serbest bırakıyordu. Örnek. Bu topraklar olsun, bu topraklarda alınlarının teriyle yaşayan asil insanlar olsun, hiçbir zaman o çirkefleri kusan, ciğeri beş para etmez, kalem orospusu gibi orta malı değil. Ne Moskova satılır ne Amerika'ya. Marco Paşa'nın sorunları basından gelen kalem saldırılarıyla kalsa mesele yoktu. Sabahattin Ali'nin de onlara aynı şiddetle cevap verme yeteneği fazlasıyla vardı. Fakat bunun arkasından başka konularla ilgili davalar ve mahkumiyetler geliyordu. Gazete hükümetin sadece Amerika ile ilgili politikasını değil kadrolarını da eleştiriyordu. Bu eleştiriler hükümetin manevi şahsiyetini tahkir kapsamına giriyor veya sokuluyordu. Hem derginin yazarları hapse atılıyor hem de dergi kapatılıyordu. Onunla da kalınmıyordu. Gazeteyi dağıtanlar yoksa başınıza işler gelir diye tehdit ediliyor, dağıtımdan vazgeçmeleri sağlanıyordu. Kapatma kararlarının aşılması gazetenin adının değiştirilmesiyle sağlanıyordu. Hapse girenler yazılarına imzasız olarak içeriden devam etmeye çalışıyordu. Dağıtım konusunda da bazen Aziz Nesin'in yaptığı gibi yazarlar dahil tüm dergi kadrosu harekete geçiyor, herkes koltuğunun altına taşıyabildiği kadar dergiyi alıp caddelere çıkarak bizzat satıyordu. Derginin başlığının altındaki Haftalık Siyasi Mizah gazetesi yazısı bir süre sonra şu şekilde değiştirilmişti. Muhabirleri polis nezaretine alınmadı ve hapse girmediği zamanlarda çıkan Haftalık Siyasi Mizah gazetesi. Daha sonraları şu şekle de girecekti. Ne gün fırsat bulursa o gün çıkar. Çıktığı gün saat 8-9 arasında satılır, 9'da toplamaya başlarlar. Türkiye'de demokrasinin miyarı olan işte böyle bir mizah gazetesidir. Ve bütün bu güçlüklere rağmen gazeteyi alanlar gene de çok oluyordu. En fazla satan gazetenin tirajı 20 binler civarındayken Marco Paşa'nın satışı 60 bine kadar çıkabiliyordu. Onu bulabildiği zamanlarda alanlardan biri olarak Marco Paşa kültürüm hayli gelişmişti. Solculuğu öğrenmeme yetmese bile Amerika ile ilişkilerimizi değerlendirirken konuya çok taraflı bakmama katkısı olmuştu. Ayrıca yazarlarına sempatim büyüktü. Sabahattin Ali'yi çocuk yaşlarımdayken babamın aracılığıyla tanımıştım. Aziz Nesin'i henüz tanımamıştım ama büyük bir mizahçı olduğunun farkındaydım. Ve bu iki yazarın hapse sokulmalarına rağmen Marco Paşa'nın veya Merhum Paşa'nın veya Malum Paşa'nın yayınını sürdürebilmelerini büyük bir kahramanlık sayıyordum. Bir de Marco Paşa'yı veya yedeklerini taklit eden gazeteler vardı. Bununla hem ticari hem siyasi amaç güdülüyordu. Adları aynıydı ama yazıları tam tersineydi. Sola karşı sağcı yayınlar yapıyorlardı. Belirli çevrelerce destekleniyorlardı. Onları gerçek paşa gazetesi sanarak alanlar yazıları okuyunca durumu anlıyorlardı. Ama bu da kafa karıştırıyordu. Gerçek paşaların çıkmasındaki aksaklıklar daha da artıyordu. Gazetenin çıkışındaki aksamaların artması şunu gösteriyordu. Demek ki artık Marco Paşaların güçleri sona ermek üzereydi. Tabii şunu sonradan öğrenecektik. Sabahattin Ali'nin 1948'in o yaz aylarında sadece mali gücü değil, hayatı da sona ermişti. Ama bu kamuoyundan gizli kalmıştı. Açıklanması aylar sonra olacaktı. Marco Paşa'nın ve yedeklerinin yayınları aksadıkça Türk basınının etkili gazete ve dergilerinde Amerika ile ilgili olarak olumlu haber ve yazılardan başka şeyler bulmak gitgide güçleşiyordu. Tabii Rusya ile ilgili olarak da olumsuz haber ve yazılardan başka bir şey bulmak güçleşiyordu. Benim Amerika ve Rusya konusu dışında her türlü solu ideolojik açıdan ve bilimsel olarak iyice öğrenme merakıma gelince, o artarak devam ediyordu ama çaresini bulmam kolay değildi. 9. Heybeli Ada. Halki Palas'ta tatil. Sakın oraya yaklaşmayın. En korkunç hastalık, en cesur antoloji, Heybeli Ada'da Nazım Hikmet okumak. O yaz İstanbul'da annemle birlikte amcamlar ve halamlar yerine otelde kaldık. Babam gene parti müfettişliği görevinin gereği olarak Güneydoğu'ya gidecekti. Annemle beni ve iki kardeşimi getirdi, oraya bıraktı, Diyarbakır'a gitti. Bu da bizim için bir değişim sayılır. O vakte kadar yaz tatili denilince aklıma ya amcamların, halamların evleri gelirdi ya da yazları öğretmenlere tahsis edilen okul binaları. Mesela Florya'da Bedri amcamın gittiği Şenlik Köy Okulu, teyzemlerin gittiği Maltepe ve Anadolu Hisarı İlkokulları. Ben onların misafiri olarak oralarda da kalabiliyordum. Otelde tatil fikri bize yabancıydı. Bunun birdenbire gerçekleşmesi benim için büyük bir yenilik oldu. Aslında bu yeniliğin nedeni sağlıkla ilgiliydi. Annemin sağlığıyla. İlk bölümde değinmiştim, annemin rahatsızlığına teşhis konulamıyordu. Yıllar önce geçirdiği zafiyetin tekrarlamasından endişe ediliyordu. Zafiyet o zamanlar bir sonraki aşaması verem olan bir zayıflama, kuvvetten düşme durumu olarak bilinirdi. Annemin Ankara'daki doktoru bir de İstanbul adalarını deneseniz tavsiyesini yapmıştı. Babam için bu tavsiyenin gereğini yerine getirmek Büyükada'da daha kolaydı. Orada milletvekiliyken üyesi olduğu Anadolu Kulübü'nün şubesi vardı. Üye ailelerine orada oda ayrılabiliyordu. Fakat Heybeliada bizim için Büyükada'dan çok daha avantajlıydı. Çünkü orada yakın bir akrabamız oturuyordu. Annemin amcasının kızı Neriman abla. Eşi Niyazi Özkan tüccardı. Yazları Heybeliada'da kalıyorlardı. Babamın da uzakta olacağı o günlerde Neriman abla annemi yalnız bırakmazdı. Heybeliada programı bu düşünceyle yapılmıştı. Çok da isabetli oldu. Biz Halki Palas Oteli'nde kaldık. Ama hemen hemen her gün ya Neriman ablalar bize uğradı ya da biz onlara gittik. Ayrıca bizi adadaki yakınlarıyla tanıştırdılar. Adada kısa zamanda geniş bir çevremiz oldu. Halki Palas şimdi de var fakat tabii eski halinde değil. Arada bir yangın da geçirdikten sonra modern bir otel olmuş. Binası da işletmesi de hem sahip hem şekil değiştirmiş. O zaman adı gene aynıydı fakat bir pansiyon gibi işletilirdi. Başında bir Rum hanım vardı, binası ahşaptı. Her katta bir sofaya açılan yatak odaları vardı. Sofa o kattaki konukların oturma odası gibi kullanılırdı. Tuvalet ve banyo odaları o odaya açılırdı. Bir de balkon veya teras hatırlıyorum. Biz zaman zaman oraya da geçer otururduk. Biz yani annem, Örsan, Gülden, ben. Otel denize göre hayli yüksekteydi. Oradan Örsan'la birlikte denize iniyorduk. Annem denize girmezdi. Gülden de denizciliğe henüz başlamamıştı. Annemle birlikte kalırdı. Denize girdiğimiz yer İsmet Paşa'nın daha sonra gazetelere yansıyan ünlü çivileme atlayışlarını yaptığı yerdi. Neriman abla otele gelişlerinde yanında küçük kızı İlknur'u da getirirdi. Gülden ona ablalık yapardı. O yıllardan sonra onu hiç görmemiştim. Bu kitabı yazarken şunu keşfettim. Meğer yayın hayatımızın çeviri ustalarından İlknur Özdemir'le bizim küçük İlknur aynı kişiymiş. Onunla bir rastlantı sonucunda yeniden tanıştım. Sonra bir gün buluştuk. Bu bölümün başındaki heybeli ada fotoğrafımızı gösterdim. Hem o günleri andık hem de bana fotoğraftaki kişileri hatırlattı. Adadaki evlerin en ünlüsü İsmet Paşa'nın eviydi. Neriman ablaların eviyle aynı yolun üstündeydi. Adayı ziyarete gelenler gezdirilirken oradan da geçilir, ev işte Paşa'nın evi diye gösterilirdi. Fakat İsmet Paşa Cumhurbaşkanlığı döneminde oraya gelmeye pek fırsat bulamıyordu. Bunu Cumhurbaşkanlığından ayrılıp muhalefete geçtikten sonra telafi edecekti. İstanbul'u tanıma yoluna daha önceki yıllarda başlattığım gezginciliğimi Heybeliada'da da sürdürdüm. Örsan'ı da alarak adanın her yanını dolaştım. Adadaki uzak yerlere gitmek için at arabasına binilirdi. Motorlu araç bugün de kural olarak yok. Ama bugün askeri ve sivil resmi kurumların araçlarına sayıları az da olsa rastlanıyor. O zamanlar hiç rastlanmazdı. Yollardaki at arabası egemenliği mutlaktı. Bunun istisnasını gene az sayıdaki bisikletler oluştururdu. Evet, eşekleri unutmayalım. Bir de onlar vardı. Veya kibarcasıyla merkepler. Onlara sadece çocuklar değil büyükler de binerdi. Aynı durum galiba şimdi de devam ediyor. Biz gezintilerimiz sırasında çoğunlukla yürürdük ama önceden iyice pazarlık ettikten sonra arabaya bindiğimiz de olurdu. O arada Çam Limanı'na da giderdik. Çam Limanı ve Sanatoryum Korkusu. Çam Limanı'nın çam ağaçlarıyla denizin birleştiği yeşil-mavi manzarası görkemliydi. Onun biraz üstünde de ünlü Heybeliada Sanatoryumu vardı. Oraya yaklaşmamamız için annem bizi tekrar tekrar uyarmıştı. Çünkü sanatoryumda veremli hastalar vardı. Verem o zamanın en korkunç hastalıklarından biriydi. Kanser tehlikesi ya az bilinilen veya neden olduğu ölümlerdeki rolü her zaman belirlenemediğinden verem kadar büyük sayılmazdı. Verem ondan daha ürpertici bir hastalığın adıydı. Streptomisin gibi ilaçlar bulunmuştu ama fazla yaygınlaşmamıştı. Bir kimse için verenmiş veya daha bilimsel ve kibar deyimle tüberkülozmuş denilince ondan artık uzak durmak gerekirdi. Çünkü etrafına mikrop saçması kaçınılmazdı. Zaten hastanın kendisi de hayatının sonuna yaklaşmış sayılırdı. Veremin halk arasındaki adı ince hastalıktı. 3 derecelik olduğu söylenirdi. 1., 2., 3. dereceler. İlk 2 derecedekilerin tedavisindeki amaç 3. derecelik olmalarını önlemek veya en azından ertelemekti. O dereceye varanlar için yapacak bir şey kalmadı diye düşünülürdü. Bu zamanın romanlarında da öyleydi. Gerçi bir süredir hızlanan tıbbi gelişmeler bu inanışlardan farklı sonuçlar ortaya koymuştu. Streptomisinle birlikte BCG aşısı da oluşturulmuştu. Bunlar Türk hekimleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. Veremli Savaş Dernekleri kurulmuştu. Bu dernekler o yıl ünlü Profesör Tevfik Sağlam'ın başkanlığında birleşmiş, vereme karşı gerçekten ciddi bir savaş açılmıştı. Fakat halk arasındaki verem demek ölüm demektir inanışı hala sürüyordu. Vereme karşı en keskin çarenin mikroptan korunmak olduğu düşünülüyordu. Mikroptan korunmanın çaresi iyi besin alıp vücudu sağlam tutmakla birlikte veremlilerden uzak durmaktı. Anneme gençliğinde uğradığı zafiyet sonrasında veremin eşiğinden dönerken buna çok dikkat etmesi öğretilmişti. Bizi sanatoryuma yaklaştırmamak için gösterdiği duyarlılık biraz da ondandı. Şimdiki kuşaklar sıtma gibi veremin de Türkiye'nin tıp gündeminin başlıca konusu olduğu günleri hatırlamazlar. Bunların yaygın ve tehlikeli hastalıklar olmaktan çıkışından beri çok şükür hayli zaman geçti. Ama o dönemde durum buydu. Heybeliada'nın Çam Limanı'na gider ama sanatoryum binasına yaklaşmak bir yana bakmaktan bile ürkerdik. Bahriyeliler Nazım Hikmet ve Hüseyin Rahmi. Heybeli Adanın en ünlü ve etkili kurumu tabii Deniz Harp Okulu'ydu. Tüm deniz subayları oradan çıkardı. Harp Okulu'na öğrenci yetiştiren Deniz Lisesi de oradaydı. Hepsinin öğrencilerine tabii subaylarıyla birlikte Bahriyeliler denilirdi. Benim de küçükken düğün dernekler için dikilmiş bir Bahriyeli elbisem vardı. Belki de o yüzden kendimi Bahriyelilere yakın hissederdim. Okul savaş sırasında güvenlik düşüncesiyle güneyde bir yere, galiba Mersin'e taşınmış sonra geri gelmişti. Bundan tüm Adalılar memnundu. Adanın asayişi de ekonomisi de büyük ölçüde okula bağlıydı. İskeleden başlayarak merkezi yerlerde askeri devriyeler gezerdi. Sadece askerler üzerinde değil, siviller üzerinde de etkili olurlardı. Ada esnafının başlıca müşterileri de Deniz Harp Okulu mensuplarıydı. Okulun genel ihtiyaçlarının yanında orada görevli subayların özel ihtiyaçlarının çoğu da adadan karşılanırdı. Evli subaylar kiralık ev tutarlardı. Neriman ablaların bizi tanıştırdığı yakınlar arasında bir subay ailesi de vardı. Deniz Harp Okulu'ndan yukarıya doğru çıkan dik bir yokuşta ahşap bir evde kiracıydılar. Hep birlikte ziyaretlerine gitmiştik. Subay Deniz Harp Okulu'nda görevliydi. Rütbesi binbaşı veya yarbaydı, eşi de galiba öğretmendi. Annemle çabuk anlaştılar. Ben de artık ailemizin oradaki en büyük erkeği olarak aile reisi subayla diyalog kurdum. Deniz Harp Okulu ile ilgili sorularım üzerine, "İstersen seni götüreyim," dedi. Bir gün beni okulun denizle birleşen alanına götürüp gezdirdi. Orayı gezerken Nazım Hikmet'in başlangıçta Bahriyeli olduğunu hatırlamıştım. Tabii bu konuyu beni gezdiren subay tanıdığımızı açmamıştım. O konuda ihtiyatlı olmak gerektiğini biliyordum. Ama Nazım Hikmet sonradan denizcilikten ayrılmış da olsa Heybeli Adalı sayılırdı. Sonradan öğrenecektim. Necip Fazıl Kısakürek de öyleymiş. O da Heybeli Adada denizci olmak üzere okuyup ayrılanlardanmış. Heybeli Adanın şairlerinden başka bir de ünlü yazarı vardı, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ömrünün büyük bir bölümünü adadaki köşkünde geçirmişti. Ortaokulda eserlerini okumuştuk. Gul Yabani hatırımda kalan başlıklardan biriydi. Halk için halk diliyle yazmanın öncülerindendi. Sıkmadan öğretmek, kötüyü yerip iyiyi savunmak romanlarının hikayelerinin ilkesi sayılırdı. O birkaç yıl önce ölmüştü. Heybeli Adalılar yaşadığı evi gösterir, Hüseyin Rahmi'nin evi derlerdi. Sonradan müze haline getirilecekti ama o zamanlar terk edilmiş gibi duruyordu. Gürpınar'ın Türk edebiyatına katkıları önemliydi. Eserlerini okumak, onlar üzerinde herkesle konuşmak mümkündü. Nazım Hikmet'e gelince, onun da Türk edebiyatına katkıları önemliydi ama o hapisteydi. Şiirlerini okumakla, başkalarıyla tartışmak da kolay değildi. Eserleri yeniden basılmıyor veya basılamıyordu. Sınırlı aydın çevrelerinin dışında Nazım Hikmet'i beğendiğini söylemek en azından şüpheli beket sayılıyordu. O zamanki Heybeli Ada düşüncelerim arasında bu çelişkinin de yer ettiğini hatırlıyorum. En cesur antoloji. Aslında sonradan öğrenecektim. Nazım Hikmet'in kitaplarının birçoğu hakkında resmi yasak da yoktu. Ama fiili bir yasak vardı.